Ayrım 10, 5. bölümün devamı. Sayfa 122. Dalgalanma hareket halinde. Bir önceki bölümde açıkladığım gibi insanın kendi bireysel kişiliğiyle değil ama kuşaklar boyunca dalgalanarak yayılan değerleri ve eylemleriyle varlığını sürdürebileceği inancı, kendi faniliği yüzünden kaygı duyan herkes için güçlü bir teselli olabilir. Ölümün yalnızlığını hafifletmek. Orta çağdan ahlak dersi veren oyun, parantez içinde morality play, everyman, parantez içinde herkes, insanın ölümle karşılaştığı zamanki yalnızlığını, baştan alıyorum, orta çağdan ahlak dersi veren oyun, morality play, everyman, herkes, insanın ölümle karşılaştığı zamanki yalnızlığını dramatize ederken aynı zamanda dalgalanmanın teselli edici gücünü de resmeder. Yüzyıllardır tiyatro seyircisini memnun eden Everyman, büyük kitlelere sergilenmeden önce kiliselerin karşısında oynandı. Ölüm meleği tarafından ziyaret edilen ve son yolculuk zamanının geldiğini öğrenen Everyman'in alegorik hikayesini anlatır. Everyman ertelemek için yalvarır. Yapacak bir şey yok diye yanıtlar ölüm meleği. Bunun üzerine Everyman bir ricada bulunur. Bu umutsuzcasına yalnız yolculuğumda bana eşlik etmesi için birini davet edebilir miyim? Melek gülümseyip bu ricayı hemen kabul eder. Ah evet, eğer birini bulabilirsen. Oyunun geri kalanı Everyman'in yolculuğunda kendisine eşlik edecek birini bulma çabası içerir. Bütün arkadaşları ve tanıdıkları onu reddeder. Örneğin kuzeninin ayak parmağına kramp giriyordur. Metaforik figürler, parantez içinde dünyevi eşyalar, güzellik, güç, bilgi bile davetini reddeder. Sonunda yolculuğa yalnız başına çıkmaya karar verirken duruma uygun olan ve kendisine ölüme doğru bile olsa eşlik etmeye istekli bir arkadaş bulur. İyi davranışlar. Everyman'in kendisine eşlik edecek bir arkadaş, iyi davranışları bulması kuşkusuz bu ahlak oyununun Hristiyan açılımlı kıssadan hissesidir. Aldığınız hiçbir şeyi bu dünyadan götüremezsiniz. Yalnızca verdiklerinizi götürebilirsiniz. Bu dramanın dünyevi yorumu dalgalanmanın, iyi davranışlarınızın, başkaları üzerindeki erdemli etkilerinizin sizin dışınızda da varlığınızı sürdürdüğünün farkında olmanız, son yolculuğunun acısını ve yalnızlığını hafifleteceği şeklindedir. Minnettarlığın rolü. Yararlı olduğunu düşündüğüm pek çok fikir gibi dalgalanma da insanın kendi hayatının bir başkasınınkini nasıl etkilediğini birinci elden öğrendiği yakın ilişki bağlamında çok daha büyük bir güç üstlenir. Baştan alıyorum burayı. Yararlı olduğunu düşündüğüm pek çok fikir gibi dalgalanma da insanın kendi hayatının bir başkasınınkini nasıl etkilediğini birinci elden öğrendiği yakın ilişki bağlamında çok daha büyük bir güç üstlenir. Arkadaşlar bir başkasına yaptığı ya da söylediği şey için teşekkür edebilir ama yalnızca teşekkür değildir önemli olan. Gerçekten etkili olan mesaj, senin bir parçanı alıp kabul ettim. Bu beni değiştirdi ve zenginleştirdi ve aldığım bu şeyi başkalarına da geçireceğim şeklindedir. Dünyaya etkileyici dalgalanmalar gönderdiği için bir insana duyulan minnettarlık genellikle o kişi hayattayken değil, ölümünden sonraki konuşma sırasında ifade edilir. Cenaze törenlerinde ölen kişinin orada olup bu konuşmaları ve minnettarlık ifadelerini duymasını istediğiniz olmamış mıdır? Ya da bunu isteyenlerin konuşmalarına tanık olmuşsunuzdur. Kaçımız Scrooge gibi olup kendi cenazemize kulak misafiri olmayı istememişizdir ki? Ben istedim. Dalgalanmayla ilgili bu artık çok geç probleminin üstesinden gelmenin bir tekniği minnettarlık ziyaretidir. Kişi hayattayken dalgalanmayı güçlendirmenin harika bir yoludur bu. Böyle bir çalışmaya ilk kez pozitif psikoloji hareketinin liderlerinden biri olan Martin Seligman'ın atölye çalışmasında rastlamıştım. Büyük bir dinleyici topluluğundan hatırladığım kadarıyla şöyle açıkladığı bir egzersize katılmasını istemiştim. Ona karşı duyduğunuz minnettarlığı hiç ifade etmediniz ve hala hayatta olan birini düşünün. Baştan alıyorum. Ona karşı duyduğunuz minnettarlığı hiç ifade etmediğiniz ve hala hayatta olan birini düşünün. 10 dakika ayırarak o kişiye bir minnettarlık mektubu yazın ve buradan biriyle çift oluşturup birbirinize mektubunuzu okuyun. Sonraki adım bu kişiyi yakın bir gelecekte ziyaret edip mektubu ona okumanız olacak. Mektuplar çiftler halinde okunduktan sonra grubun içinden seçilen birkaç gönülden mektubunu herkese okuması istendi. Okuma sırasında istisnasız herkes duygulanıp hıçkırıklara boğuldu. Bu egzersizde böyle duygu gösterilerinin kaçınılmaz olarak gerçekleştiğini öğrendim. Çok az katılımcı denir duygulanımlara kapılmadan mektubunu okumayı başardı. Dipnot 11. M. Seligman, Authentic Happiness, New York, Free Press 2002. Bu alıştırmayı ben de yapıp Stanford'da ders verdiğim ilk 10 yılda psikiyatri bölümünün her türlü imkanını sağlayan başkanı David Hamburg'a bir mektup yazdım. O sıralar New York'ta yaşıyordu ve New York'a bir dahaki gidişimde birlikte güzel bir akşam geçirdik. Minnettarlığımı ifade ettiğim için iyi hissettim. O da minnettarlığımı öğrendiği için iyi hissetti. Mektubu okuduğunda memnuniyetle gülümsediğini söyledi. Yaşlandıkça dalgalanma hakkında daha fazla düşünür oldum. Bir aile babası olarak ailem ile restoranda yemek yediğimde hesabı hep ben alırım. Dört çocuğum her zaman biraz itiraz ettikten sonra minnettar bir şekilde teşekkür eder ve ben de her zaman büyük babanız Ben Yellow'a teşekkür edin. Ben yalnızca onun cömertliğini ileten bir aracım. Benim hesabımı da her zaman o öderdi derim. Ve bu arada ben de hep biraz itiraz ederdim. Dalgalanma ve model olma. Ölümcül kanser hastalığıyla oluşturduğum ilk grubumda çoğunlukla üyelerin umutsuzluk hissinin bulaşıcı olduğunu görürdüm. Çoğu grup üyesi büyük bir üzüntü içindeydi. Ölümün yaklaşan ayak seslerini dinleyerek bekliyor, hayatın boş ve anlamsız olduğunu iddia ediyordu. Ve sonra bir gün bir üye grubu bir duyuru ile açtı. Ve sonra bir gün bir üye grubu bir duyuru ile açtı. Her şeye rağmen hala başkalarına sunabileceğim bir şey olduğuna karar verdim. Örneğin nasıl önleneceğine ilişkin bir örnek olabilirim. Çocuklarıma ve arkadaşlarıma ölümle cesur ve vakur bir şekilde karşılaşmaları için model oluşturabilirim. Bu onun, benim ve grubun diğer üyelerinin keyfini yerine getiren bir açıklama oldu. Hayatını anlamla doldurmanın bir yolunu bulmuştu. Kanser grubu üyelerinin öğrenci gözlemcilere yönelik dalga olgusu belirgindi. Grup terapistlerinin eğitimi açısından deneyimli klinisyenlerin grup yönetmelerini izlemeleri çok önemlidir. Ben de öğrencilerimin bazen televizyon monitörleri kullanarak ama çoğunlukla tek yönlü aynadan gruplarımı izlemelerini sağlarım. Eğitim ortamlarındaki gruplar bu tür gözlemlere izin verse de grup üyeleri genellikle gözlemciler konusunda şikayet eder ve zaman zaman da açık bir şekilde bu davetsiz misafirlere karşı kızgınlıklarını dile getirirler. Kanser hastaları gruplarımda böyle olmadı. Onlar gözlemcileri kabul ettiler. Ölümle karşı karşıya olmalarının bir sonucu olarak bilgeleştiklerini ve öğrencilere verecek daha fazla şeyleri olduğunu hissediyorlardı. Sadece daha önce de belirttiğim gibi nasıl yaşanacağını öğrenmek için bu kadar beklemeleri gerekmesi onları üzüyordu. Kendi bilgeliğinizi keşfetmek. Sokrates bir öğretmen ve eklememe izin verin bir arkadaş. Baştan alıyorum. Kendi bilgeliğinizi keşfetmek. Sokrates bir öğretmen, ara söz ve eklememe izin verin bir arkadaş için en iyi yolun öğrencinin kendi bilgeliğini bulmasına yardımcı olacak sorular sormak olduğuna inanıyordu. Arkadaşlar bunu her zaman yapar, terapistler de öyle. Aşağıdaki örnekte hepimizin kullanabileceği basit bir yol gösteriyor. Eğer hepimiz öleceksek neden ya da nasıl yaşamalıyız? Jil. Her şey yok olmaya mahkumsa hayatın anlamının ne olduğu sorusu insanlar Her şey yok olmaya mahkumsa hayatın anlamının ne olduğu sorusunu insanlar tekrar tekrar sorar. Çoğumuz bu sorunun yanıtını dışımızda arasak da Sokrates'in yöntemini takip edip başkalarını içinize çevirseniz iyi olur. Bakışlarınızı içinize çevirseniz iyi olur. Uzun zamandır ölüm anksiyetesi yaşayan Jill, ölümü ve anlamsızlığı birbirine eş görüyordu. Bu düşüncenin geçmişini sorduğumda ilk ortaya çıkışını canlı bir şekilde hatırladı. Gözlerini kapatıp 9 yaşındayken ön verandada oturup köpeğinin yasını tuttuğu sahneyi anlattı. Orada ve o zaman diye devam etti. Eğer hepimiz ölmek zorundaysak hiçbir şeyin bir anlamı yok diye düşündüm. Piyano derslerimin, yatağımı mükemmel şekilde toplamamın, okuldaki devamlılığımdan ötürü aldığım altın yıldızların, bütün altın yıldızlar yok olacaksa altın yıldız anlamının almanın ne anlamı var ki? Jill, dedim. 9 yaşlarında bir kızın var. Düşün ki sana eğer hepimiz öleceksek neden ya da nasıl yaşamalıyız diye sordu. Nasıl yanıt verirdin? Tereddüt etmeden, yaşamanın sevinçlerinden, ormanların güzelliklerinden, arkadaşlarla ve aileyle vakit geçirmenin keyfinden, başkalarına sevgi vermenin mutluluğundan ve dünyayı daha iyi bir yer olarak bırakmaktan söz ederdim. Sözlerini bitirdikten sonra arkasına yaslanıp gözlerini açtı, kendi sözlerine kendisi de şaşırmıştı. Bunlar da nereden çıktı? Der gibiydi. Bu harika bir yanıt, Jill. Senin içinde büyük bir bilgelik var. Kızına hayat hakkında tavsiye verdiğini hayal ederken büyük gerçeğe ilk kez ulaşmıyorsun. Şimdi kendi annen olmayı öğrenmen gerekiyor. O halde işimiz yanıt vermek değil, arkadaşlarımıza ve bize yakın olanlara kendi yanıtlarını keşfetmelerine yardım ederek yolları bulmak. Yardım edecek yolları bulmak. Aynı ilke Julia'nın terapisinde de işe yaradı. Üçüncü bölümden hatırlayacağınız gibi psikoterapist ve ressam Julia'nın ölüm anksiyetesi kendisini tamamen var edemeyip para kazanmak için kocasıyla yarışıp sanatını ihmal etmesinden kaynaklanıyordu. Aynı stratejiyi çalışmamıza uyguladım ve kendisi gibi davranan bir danışana nasıl yanıt vereceğini düşünmesini önererek duruma mesafeli bir bakış açısından bakmasını istedim. Dipnot 12. Bazıları bu yaklaşımımın haksızlık olduğunu düşünebilir. Ne de olsa terapistlerin yardıma ihtiyacı olduğunda ve terapiye girdiğinde onlar da diğer danışanlarla aynı ilgi ve bakımı hak etmiyorlar mı? Pek çok terapist hastam olur ama bu düşünce tarzının tuzağına asla düşmem. Kişisel olarak uzmanlık deneyimi olan biriyle karşılaştığımda uzmanlıklarını onların lehine kullanmaya çalışırım. Julia hemen verdiği saçma bir hayat yaşadığını söylerdim. Yanıtı, kendi bilgeliğini keşfetmek için sadece biraz rehberliğe gereksinim duyduğunu gösteriyordu. Terapistler her zaman kişinin kendisinin keşfettiği gerçeğin ona sunulan gerçekten çok daha etkili olduğu varsayımıyla hareket ederler. Hayatınızı gerçekleştirmek. Çoğu kişinin ölüm anksiyetesi Julia'da olduğu gibi potansiyellerini gerçekleştirememelerinin verdiği düş kırıklığıyla körüklenir. Pek çok insan hayalleri gerçekleşmediği için umutsuzluğa düşer, bu hayalleri kendileri gerçekleştiremedikleri için daha da üzülürler. Bu derin tatminsizliğe odaklanmak, ölüm anksiyetesinin üstesinden gelmede çoğu kez başlangıç noktasını oluşturur. Jack'in hikayesinde olduğu gibi. Ölüm anksiyetesi ve yaşanmamış hayatlar. Jack. Uzun boylu, iyi giyimli, 60 yaşındaki avukat kendisini zayıf düşüren semptomlarla perişan bir halde ofisime geldi. Oldukça düz, ifadesiz bir tonla ölüm hakkında saplantılı düşünceleri olduğunu, uyuyamadığını, iş hayatındaki verimliliğinde çarpıcı bir iniş yaşadığını, gelirinin belirgin bir şekilde düştüğünü anlattı. Her hafta saplantılı bir şekilde sigorta istatistiklerini inceleyip ne kadar ömrü kaldığını hesaplayarak saatlerini harcıyordu. Haftada 2-3 kez kabuslarla uyanıyordu. Geliri düşmüştü çünkü artık işinin bir parçası olan vasiyetnamelerle ve emlak hukukuyla uğraşamıyordu. Kendi vasiyetnamesine ve kendi ölümüne öylesine saplanıyordu ki yaklaşan paniği onu görüşmeleri kısa kesmeye zorluyordu. Müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerde ölüm öncesi, vefat, geriye kalan eş ve ölüm yardımı gibi sözcükleri söylerken kekelediği, hatta ördüğü için mahcup oluyordu. İlk seansımızda Jack mesafeli ve tedbirliydi. Ona ulaşmak veya rahatlatmak için bu kitapta anlattığım pek çok fikri denedim ama başarılı olamadım. Garip bir şey dikkatimi çekti. Anlattığı rüyalarının üçünde de sigara vardı. Örneğin bir rüyasında sigaralarla dolu bir yeraltı geçidinde yürüyordu. Ama 25 yıldır sigara içmediğini söylüyordu. Sigara ile ilgili çağrışımlarını sorduğumda ortaya bir şey çıkmadı. Ta ki 3. seansın sonunda titrek bir sesle 40 yıllık karısının evliliklerinin her günü marihuana içtiğini açıklayana kadar. Başını ellerinin arasına alıp sessiz kaldı ve saatindeki Yakovan 50 dakikanın bittiğini gösterirken ne hoşça kal anlamında baş sallayarak ne de bir yorumda bulunarak kapıdan fırlayıp çıktı. Sonraki seansta bu büyük utancından söz etti. İyi eğitim görmüş, akıllı, saygıdeğer meslek sahibi biri olarak bilişsel yetersizlik gösteren ve üstü başı çok kötü olduğu için birlikte görünmekten utandığı bir bağımlılığıyla 40 yıl geçirecek kadar aptal olduğunu itiraf etmek onun için acı vericiydi. Jack seansın sonunda sarsılmış ama rahatlamıştı. Bu sırrı yıllardır kimseye anlatmamıştı. Garip bir şekilde kendisine bile itiraf edemiyordu. Sonraki seanslarda daha fazlasını hak ettiğine inanmadığı için hasarlı bir ilişkinin içinde kaldığını kabul etti ve evliliğinin geniş kapsamlı etkilerini anladı. Utancı ve gizlilik gereksinimi yüzünden sosyal hayatı kalmamıştı. Çocuk yapmamaya karar vermişti. Karısı hamilelik sırasında temiz kalamazdı ya da çocukları için sorumlu bir rol modeli olamazdı. Karısıyla ilişkisini sürdürdüğü için aptal yerine konulacağından o kadar emindi ki bu sırrını kimseye, kız kardeşine bile açmamıştı. Şimdi 60 yaşına vardığında karısını terk edemeyecek kadar yaşlı ve yalnız olduğuna kat'i bir şekilde inanıyordu. Evliliğini bitirme, hatta bitirmekle tehdit etme tartışmasının yasak bölge olduğunu bana açıkça ifade etti. Karısının bağımlılığına rağmen onu gerçekten seviyordu, ona ihtiyacı vardı ve evlilik yeminini ciddiye alıyordu. Karısının onsuz yaşayamayacağını biliyordu. Jack'in ölüm anksiyetesinin hayatını kısmen yaşayıp mutluluk değiştirme hayallerini bastırmış olmasıyla ilişkili olduğunu fark ettim. Korkusu ve kabusları zamanın bittiği, hayatının elinden kayıp gittiği hissiyle birlikte hücum etmeye başlamıştı. Jack'in yalnızlığı beni çok etkilemişti. Gizlilik gereksinimi yüzünden karısıyla yaşadığı sıkıntılı ve çelişkili duygular taşıdığı ilişkisi dışında yakın bir ilişkiyi yaşamamıştı. Bizim ilişkimize odaklanarak ve onu asla bir aptal olarak değerlendirmediğimi açıkça ifade ederek yakınlaşma problemleri üzerinde durdum. Benimle bu kadar şey paylaştığı için onur duyduğumu ve insanın hasta eşine karşı nasıl davranması gerektiğine dair içinde bulunduğu ahlak çıkmazını anladığımı söyledim. Yalnızca birkaç seans sonra Jack'in ölüm anksiyetesi belirgin şekilde azaldı. Bunun yerini başka endişeler, özellikle karısıyla ilişkisi ve utancının başka yakın ilişkiler kurmasını engellemesiyle ilgili olanlar aldı. Bunca yıl başka arkadaşlıklar kurmasına engel olan gizlilik kuralını nasıl kıracağımız konusunda beyin fırtınası yaptık. Terapi grubu olasılığını ortaya getirdim ama bu fazla tehditkar görünüyordu. Karısıyla ilişkisini bozacak, başarı hırsıyla dolu bir terapi istemiyordu. Bunun yerine sırrını paylaşabileceği iki kişi belirdi. Kız kardeşi ve bir zamanlar yakın arkadaşı olan bir adam. Kendini gerçekleştirme konusuna odaklanmaya özen gösterdim. Hala gerçekleştirebilecek olduğu hangi kısımlarını bastırmıştı? Hayalleri nelerdi? Çocukken hayatta ne yapmayı istemişti? Ona en büyük zevki hangi geçmiş girişimleri vermişti? Bir sonraki seansa karalamalar dediği kalın bir klasörle geldi. Genellikle ölümle ilgili çoğu kabus görerek uyandığı sabaha karşı saatlerde yazılmış şiirlerdi bunlar. Birkaçını bana okumasını rica ettim. O da en sevdiği 3 şiirini seçti. Okumayı bitirdiğinde korkunu böyle güzel bir şeye çevirebilmen ne harika dedim. 12 seans sonra Jack hedeflerine ulaştığını bildirdi. Ölüm korkusu belirgin şekilde azalmıştı. Kabusları ufak rahatsızlıklar veya düş kırıkları barındıran rüyalara dönüşmüştü. Kendisini bana açması başkalarına güvenme cesaretini vermiş, böylece kız kardeşi ve eski arkadaşıyla yakın bir ilişki kurmuştu. 3 ay sonra bana iyi olduğunu bildiren bir e-posta gönderdi. Online yazı seminerine katılmış ve yerel bir şiir yazma grubuna girmişti. Jack'le çalışmam bastırılmış bir hayatın kendisini ölüm korkusu olarak ifade edebildiğini gösteriyor. Tabii ki dehşet içinde olurdu. Kendisine sunulan hayatı yaşamadığı için ölümden korkması için çok fazla sebebi vardı. Sayısız sanatçı ve yazar bu duyguyu çeşitli dillerde ifade etmiştir. Dipnot 13. J. G. Witter, Maud Müller, 1856, http://n.wikiquote.org/wiki/jean_greenleaf_Witter. Doğru zamanda öl ifadesini kullanan Nietzsche'den, dilin ya da kalemin söyleyebileceği üzücü sözler için en üzücüsü olabilirdi sözüdür diyen Amerikalı şair John Greenleaf Whittier'a kadar çok sayıda yazardan söz edilebilir. Jack'le olan çalışmamda şiir yeteneğinden yakın sosyal ilişki alanına kadar uzanan, kendisinin ihtimal ettiği yönlerini bulma ve yeniden canlandırma girişimleri de yer alıyordu. Terapistler, danışanlara kendilerini gerçekleştirmelerinin önündeki engelleri kaldırmalarına yardım etmenin, tavsiyelere, yüreklendirmelere veya önerilere dayanmaktan daha iyi olduğunu fark etmelidir. Ayrıca Jack'in yalnızlığını, onun için uygun olan sosyal fırsatları işaret ederek değil, yakın ilişki kurmasının önündeki engellere odaklanarak azaltmaya çalıştım. Yani utancına, diğerlerinin onu aptal bir adam olarak göreceğine dair inancına odaklandım. Ve kuşkusuz benimle yakın ilişkiye girmesi de önemli bir adımdı. Yalnızlık sadece yalnızlıkta vardır, paylaşıldıktan sonra kaybolur. Pişmanlığın değeri. Pişmanlığa kötü bir isim verilmiş. Genellikle telafi edilemez üzüntüleri çağrıştırsa da yapıcı bir biçimde de kullanılabilir. Aslında kendime ve başkalarının kendilerini var etmelerine yardım etmek için kullandığım bütün yöntemler içinde pişmanlık fikri hem ona neden olma hem de ondan kaçınma en değerlisidir. Doğru bir şekilde kullanıldığında pişmanlık daha fazla biriktirmez. Doğru bir şekilde kullanıldığında pişmanlık daha fazla birikmesini engellemeye yönelik önlemler almanızı sağlayan bir araçtır. Pişmanlığı hem ileriye hem de geriye bakarak inceleyebilirsiniz. Eğer bakışlarınızı geçmişe doğru çevirirseniz, gerçekleştirmediğiniz her şey için pişmanlık duyarsınız. Eğer bakışlarınızı geleceğe çevirirseniz, ya daha fazla pişmanlık duyma ya da pişmanlıktan görece arınmış bir hayat sürme olasılığını yaşarsınız. Ben genellikle kendime ve hastalarıma 1 yıl, 5 yıl ilerisini ve bu süre içinde meydana gelecek yeni pişmanlıkları düşünmelerini tavsiye ederim. Sonra gerçekten terapötik dönüm noktası olan bir soru sorarım. Şimdi yeni pişmanlıklar duymadan nasıl yaşayabilirsin? Hayatını değiştirmek için ne yapman gerek? Uyanma. Hepimiz hayatımızın bir döneminde, ara söz, bazen gençliğimizde, bazen daha sonra, uyanarak ölümlü olduğumuzu fark ederiz. Bunu tetikleyen pek çok şey vardır. Aynaya baktığınızda gördüğünüz sarkan gıdışınız, kırlaşan saçlarınız, sarkık omuzlarınız, doğum günlerinin hızla geçişi, özellikle o yuvarlak onlu yılları gösteren 50, 60, 70, uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı görmeniz ve yaşlanmış olması karşısında duyduğunuz şok, çocukluğunuza ait fotoğraflarda çoktan ölmüş kişileri görmek, rüyalarınızda Bay Ölüm'le tanışmak. Böyle deneyimler karşısında ne hissediyorsunuz? Onlarla ne yapıyorsunuz? Anksiyeteden kurtulmak ve konudan kaçmak için delicesine bir etkinlik içine mi giriyorsunuz? Yoksa estetik ameliyatla karşılaştıklarınızı yok edip saçlarınızı mı boyuyorsunuz? Birkaç yıl daha 39 olarak kalmayı mı karar veriyorsunuz? Çalışma ve gündelik rutinle dikkatinizi mi dağıtıyorsunuz? Bu tüm mü deneyimleri unutuyor musunuz? Rüyalarınıza boş mu veriyorsunuz? Dikkatinizi çelmemenizi öneririm. Bunun yerine bu uyanışın tadını çıkarın. Bundan faydalanın. Gençlik fotoğraflarınıza bakarken durun. Yakıcı duygunun içini kaplayıp biraz kalmasına izin verin. Burukluğun yanında tadını da alın. Ölümün farkında olmanın, üzerinize düşen gölgesini kucaklamanın avantajını aklınızdan çıkarmayın. Böyle bir farkındalık, karanlığı hayatın kıvılcımları ile birleştirir ve hala elinizdeyken hayatınızı güçlendirir. Hayata değer vermenin yolu, başkaları için şefkat duymanın yolu, her şeyi en derin şekilde sevmenin yolu, bu yaşantıların sonunda kaybolacağının farkında olmaktır. Pek çok kez hastalarımın hayatlarının çok geç bir döneminde, hatta ölüme yaklaşırken hayatlarıyla ilgili önemli, olumlu değişiklikler yaptıklarını görerek hoş bir sürpriz yaşamışımdır. Asla çok geç değildir. Asla çok yaşlı değilsinizdir.